Herkese selamlar, ben Buse. Aklımda kalanlara hoş geldiniz. Geçen bölüm klinik psikolog Beyza Alımcı konuğumdu. Olumsuz düşüncelerle nasıl baş ederiz diye konuşmuştuk. Zihnimizi şimdiki ana getirmekten, mindfulness pratiklerinden konuşmuştuk. Bu kayıtta sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi dinlemeler. Bir de aslında mindfulness'ın faydalarından haberdar olup bunu kendi çalışanları için uygulatan büyük şirketler var. Mesela Google. Google birçok konuda öncülük ediyor zaten. Microsoft, Nike gibi büyük şirketler ne yapmışlar? Çalışanlarına farkındalık kursları veriyorlar. Ücretsiz meditasyon, yoga seansları yapıyorlar. Şuraya geleceğim. Bu şirketlerde sonradan faydayı da ölçmüşler. Microsoft ve Nike'ın istatistiklerini buldum. Onları paylaşayım. Microsoft'ta bu programlara katılanlarda streste %25 azalma, odaklanmada %11 artış görülüyor. Nike'a bakacak olursak orada da katılanların %90'ı farkındalığın arttığını, %80'i stresin azaldığını bildirmiş. Çok iyi rakamlar aslında. Özellikle streste azalma, odaklanmada artış, bunlar iş performansının da artmasını sağlıyor tabii.
Evet, kesinlikle, çünkü zihin sağlığı yerinde bir çalışan demek aslında verimliliği de artmış bir çalışan demek. Evet. O yüzden ben bunların şirketler tarafından çok önem verilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum.
Aslında bunları araştırırken şöyle güzel bir hikayeyle karşılaştım. Şöyle sorayım, basketbol sever misin?
Yani çok ilgilenmiyorum diyebilirim. Çok bilgim yok alanla alakalı.
Ben de severim. Eskiden daha çok takip ediyordum ama takip etmeyenler bile Michael Jordan'ın adını duymuşlardır. Michael Jordan'ın oynadığı takıma, yani Chicago Bulls'a bir dönem Phil Jackson antrenörlük yapıyor ve Phil Jackson'ın döneminde takım tam 6 şampiyonluk kazanıyor. Aslında burada ilk şampiyonluklardan sonra işte bu başarının takıma getirdiği stresle, baskıyla mücadele edebilmeleri için Phil Jackson George Mumford'u getiriyor takıma. George Mumford da ünlü mindfulness uzmanı. Kendisinin de ilginç bir hikayesi var bu arada ama ona değinmeyeceğim. Farkındalık pratiği, meditasyon çalışmaları yapıyorlar. Phil Jackson konuştuğu her yerde takımın başarısının arkasında mindfulness'ı çok güçlü bir etmen olarak sayıyor hakikaten. Çok fazla videosuna rastladım YouTube'da. Yani orada da profesyonel bir basketbol oyuncusu olmak, sahada elinizle top koşturuyorsunuz ve milyonlarca insan sizi izliyor. Gerçekten son derece stresli olmalı onlar için.
Evet, kesinlikle. Yani aslında bu gibi egzersizleri konuşurken çoğunlukla zihinsel işlere bakabiliyoruz ama bence bedensel çalıştığımız işlerde, spor gibi şeylerde de çok önemli. Çünkü onlar için de odaklanmaları gereken bir hedef var. Bedenlerini fark etmeleri gerekiyor. Orada ne yaptıklarını fark etmeleri gerekiyor. Bu gibi pratiklerin orada da verimliliği çok artıracağına inanıyorum.
Peki bu mindfulness, yani bilinçli farkındalık pratiklerini ne kadar sıklıkla yapmak gerekir? Yani ne kadarına yeterli diyebiliriz?
Şöyle, önce bir ideal olanı konuşmak istiyorum. Sonra da bir kendi ihtiyacımızı gözeterek başlangıçtaysak o zaman neler yapabiliriz onu konuşmak istiyorum. Aslında biz mindfulness pratiklerini ikiye ayırırız. Formal pratikler ve informal pratikler olmak üzere. Formal pratiklerde daha çok bir mindere oturup meditasyon yaptığımız, belki bir yönlendirmeyle, belki yönlendirmesiz bir meditasyon yaptığımız sürece diyebiliriz. Bunu aslında yeni başlayan biriyseniz her gün yapmayı öneriyoruz. Ancak bazen her gün belirli uzunluklarda yapmak çok zor olabilir. Ve şunu fark edebiliriz. Benim bunu her gün yapmam ya da kendime böyle bir hedef koyduğum için onu yapmaya çalışıyor olmam beni bu pratiklerden uzaklaştırıyor. Burada da tekrar informale geleceğim. Şimdi günlük düzeyde yapmak derken evet, bahsettiğim işte meditasyonlar zorluyor olabilir. Ama günlük aktivitelerimize bu egzersizleri eklemek o kadar da zor değil sanki. Sonuçta bunları alışkanlık edinmeye çalışıyorsak bunların bizim hayatımızda sürdürülebilir, hayatımıza adapte edilebilir olması gerekiyor. Bu da nasıl olur? Günlük olarak hep düzenli bir şekilde yaptığımız bir takım işler var. Yani mesela işte diş fırçalamak gibi, işte çay kahve içmek gibi, yemek yemek gibi. Ya da bu illa böyle tempolu yürüyüş olmayabilir ama hepimiz bir yerden bir yere zaman zaman yürüyoruz. Bu arabaya doğru yürümek dahi olsa. Bütün bu günlük yaptığımız egzersizlere belki mindfulness egzersizini eklemek günlük pratiğimizi arttırmanın da yollarından biri olabilir. Yani buradan şöyle bir örnek verebilirim. Her gün yapmanın önemi kendim için. Kendim katılımcı olarak katıldığım mindfulness kursunda sıkı ödevlerimiz ve egzersizlerimiz vardı. O zaman çok düzenli yaptım diyebilirim. Formal egzersizleri diğer bir çok düzenli yaptığım zaman da eğitmenlik eğitimi sırasında gittiğimiz sessizlik kampıydı. Sessizlik kampı sırasında her gün meditasyon yaptık. Sabah 7'den itibaren akşam 8'e kadar falan. Tabii aralıklarla sürekli meditasyon yapıyoruz. Ancak onun sonrasında ben mindfulness'ın gerçek etkisini o zaman hissettim diyebilirim.
Bu sessizlik kampı ile ilgili senin paylaşımlarını görmüştüm aslında. Bayağı da ilgimi çekmişti. Nasıl bir kamp tam olarak sessizlik kampı?
Şöyle, şehirden uzakta bir yere gidilen ve hem şehirden, gürültüden, günlük hayatın telaşesinden hem de aslında biraz zihinlerimizden uzak kalmaya çalıştığımız bir kamp diyebilirim. Şöyle yapıyoruz, girdiğimiz günden işte çıkış gününe kadar mümkün olduğunca dış uyaranlardan uzak kalmaya çalışıyoruz. Telefon, diğer insanlar, laptop, çalışmak, herhangi bir şekilde kitap okumak.
Her şey yasak.
Yani yasak kelimesi çok sevilmiyordu. O yüzden yasak kelimesini kullanmayacağım. Önerilmiyor diyebilirim. Çünkü bize şunu söylediler. Yani biz sizin elinizden telefonlarınızı almayacağız. Sizi gelip odanızda izlemeyeceğiz de ne yapıyorsunuz diye. Ama önerdiğimiz şey, buradan tam verim almak istiyorsanız bunlardan uzak durun. Çünkü buranın asıl amacı dış dünyadan uzak kalıp kendimizle kalmak. Ve işte kitap okuduğumuzda da aynı şey oluyor. Telefonumuzla ilgilendiğimizde, birisiyle sohbet ettiğimizde de dış dünyaya tekrar dönüyoruz. Başkalarıyla etkileşime giriyoruz. Bu kitaptaki karakter dahi olabilir, yazar dahi olabilir. O yüzden de o etkileşimi kesmeye çalışıyoruz aslında.
Şimdi bu telefonu elinden alma mevzusu deyince aklıma benim bir anım geldi. Yüksek lisanstayken bir yandan üniversitede şan eğitimine gidiyordum ben. Şan eğitimi dediğimde seçmeli dersti aslında. Ama hocamız Ankara Devlet Opera'nın rejisörüydü o zaman. Tabii bayağı disiplinli. Bir de devamsızlığı çok önemsiyordu. Çünkü gösteriye hazırlanıyorduk. Orada birinin olmaması gerçekten ekip için aslında kayıp. Neyse, aramızdan bir arkadaş bir gün gelmedi. Haber vermemiş o gün. Ama ikinci gün de gelmedi. Sonra böyle devam etti ve çocuğa kimse ulaşamıyor. İşte bir WhatsApp grubumuz var, oradan yazılıyor. Mesajlara cevap vermiyor, aramalara cevap vermiyor. Tabii endişe ettik bir yerden sonra, hani başına kötü bir şey mi geldi acaba diye. Neyse, bir zaman sonra mesaj atmış gruba. Meğerse sessizlik kampına gitmiş. Telefonu kapalıymış onun da. Ama kimseye de haber vermemiş yani.
Şöyle aslında, yani bu bana şeyi de çok düşündürüyor. Cep telefonlarının gelişmesiyle birlikte çok fazla ulaşılabilir olmaya çok alışığız ve böyle
doğru,
herkese her an ulaşmak istiyoruz. Birisi mesajımıza bir gün cevap vermeyince düşünüyoruz ya da hele okumadıysa tamam zaten hani. Sürekli ulaşılabilir olmamız gerekiyor gibi bir şey var sanki, inanç var.
Evet evet ya, orada işte haber vermemesi komikti bizim için de, hani sessizlik kampı deyince. Peki şimdi telefon yok, konuşmak yok, kendi aranızda konuşmak yok, yazı yazmak. Şunun için soruyorum, mesela acil bir ihtiyacınız oldu diyelim. Odada korktuğun bir şey oldu, odaya kertenkele girdi diyelim ve acilen gidip biriyle paylaşmak istiyorsun, yardım isteyeceksin. Bunun için ne yapıyorsun?
Şöyle, gerekli şeyler için konuşuyorduk. Sadece sohbet gibi dikkat dağıtıcı şekilde değil. Yani mesela biz sonuçta yemek de yedik orada. Yemeklerimiz hazırlanıyordu. Ama diyelim ki benim önüme bir yemek geldi ve bu yemeğe alerjim var. Ya da işte yemiyorum. Onu sonuçta yemeği getiren kişilere söylüyordum. Söylemem de gerekiyordu
evet,
yani.
Evet tabii canım.
Böyle şeylere yasak değildi. Ama hani sohbet şeklinde. Ya tabii ki sohbet ederken de mindful olabilirim. Ama bu sessizlik kampının amacı zihnimizi terbiye etmek gibi bir şey. Yani birisi sohbet ederken zihnimi terbiye etmem çok mümkün değil.
Peki o zaman yani konuşmak yasak, kitap okumak, yazı yazmak yasak. Hani bir nevi kendini oyalayamıyorsun ya. İşte kendinle baş başa kalıyorsun. Ters tepmiyor mu bu durum? Çünkü insan yalnız kalınca daha çok böyle bahsettik ya, sorunlar, problemler doluşuyor kafasına. O an olumsuz bir şey varsa onu düşünmeye meyilli oluyor. Yani o zaman nasıl oluyor da bu kamp olumsuzluklarla baş etmeye iyi geliyor?
Güzel bir soru. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki o zaman içimizde daha da çok bunaldığımız dönemler oldu, daraldığımız dönemler oldu. Ama biz sessiz otururken hiç yönlendirmesiz böyle kendi kendimize sessizde oturmadık. Bir kere her gün hep beraber dediğim gibi meditasyon yaptık uzun zamanlar. Bunların bazıları yönlendirmeliydi, bazıları yönlendirmeli değildi. Hep beraber sürekli olduğumuz için o topluluk hissinin getirdiği bir şey vardı, güç vardı. Ve aslında her gün yanılmıyorsam 3 ile 4 arasında sık sorulan sorular ve işte bugün yaşıyor olabileceklerimizle alakalı yönlendirici hocamız bir konuşma yapıyordu. Onlar da hem kendileri çok uzun seneler sessizlik inzivası yaptıkları için hem de yönettikleri için az buçuk hangi gün neler yaşanıyor, genel anlamda yaşanabilir, kafalarında var böyle bir şey. O yüzden de bunları açıklıyorlardı. Ki genellikle benim kendi deneyimimden söyleyebilirim. O günün teması neyse ben de gerçekten öyle şeyleri yaşıyordum. Orada bize neyin yardımcı olabileceğiyle ilgili de yardımcı olmaya çalıştılar. Ama galiba benim için en büyük yardımcı o topluluk hissiydi.
Peki neler hissettin kampın sonunda? Diğer kişilerle konuştunuz mu? Onlar neler hissetti?
En son gün sessizliğimizi bozarken birden tabii ki de bozmadık. Onun da bir süreci oldu. O süreçte de yavaş yavaş bozduk ve en sonunda da aslında bir çember oluşturup hepimiz o süreç bizim için nasıldı, neler deneyimledik onları konuştuk. Genel anlamda şunu söyleyebilirim, hani tabii ki hepimizin zorlandığı noktalar oldu. Bırakıp gitmek isteyenler oldu. Bunu niye yapıyoruz diye sorgulayanlar oldu. Benim de sorguladığım anlar oldu.
Kaç gündü bu arada, çok özür dilerim?
5 gündü. Hı-hı. Yani aslında 5 gece 6 gün gibi diyebiliriz ama başlangıç gününde de yarım başlamıştık. Diğerinde de yarısını bitirdik. Böyle 5 güne denk geliyor diyebiliriz. Yani genel anlamda en çok fark edilen şey biraz daha içimizin huzurlu oluşuydu en sonunda. Tabii ki süreç içerisinde belki değil. Ve böyle hani çok da anlatamadığımız bir his vardı. O huzur böyle çok her gün yaşadığımız bir huzura çok benzemiyordu. Öyle söyleyebilirim. Yani çok hatırlıyorum. Çoğumuzun konuşmadan da iletişim halinde olduğunu hissettiği ve bunun çok güçlü bir his olduğunu söyledi.
Peki şimdi bir de şunu merak ediyorum. Biraz konuya döneceğim. Aslında sen Hollanda'da çalıştığın için merak ettim bunu. Yani bunu anlamak kolay mı gerçekten bilmiyorum ama sence Hollanda ve Türkiye'de yaşayan insanların arasında kaygı düzeyinde, strese, negatifle başa çıkma kapasiteleri arasında görünür bir fark var mı?
Yani şöyle söyleyebilirim. Öncelikle kaygıyı Türkiye'de çok daha fazla gözlemlediğimi söyleyebilirim. Bence bunun birçok faktörü var ama bunu konuşmaya başlarsak böyle saatlerce süren başka bir podcast olur. Bir kere bence kültürel olarak ve hani tarihsel olarak baktığımızda da bizim toplumumuz ve kültürümüz kaygıya ve duyguları daha yoğun yaşamaya daha meyilli bir toplum diyebilirim. Biz bence çoğu şeyi çok yoğun yaşıyoruz. Coşkumuz da çok yoğun, kaygımız da çok yoğun, öfkemiz de çok yoğun, işte üzüldüğümüzde de çok yoğun. Böyle bir arabesk kültür var yani en temelinde. Daha kuzey ülkelerine işte Hollanda'da bunlardan biri baktığımda bunların daha durgun bir şekilde yaşandığını görüyorum. Hangisi iyiydi, hangisi daha kötü tam emin değilim. Ancak kaygı boyutunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Biraz da son senelerde tabii Türkiye'deki politik, ekonomik stres kaynakları sebebiyle kaygının daha da çok arttığını görüyorum. Mesela güvenlik kaygısı çok gerçek bir şey Türkiye'de ya da ne bileyim işte ekonomik kaygı çok gerçek bir şey ve bu insanları ciddi anlamda etkileyen şeyler. Ama şöyle bir şey de çok gözlemliyorum. Bizim kendimize olan güvenimiz ve kendimizin arkasında durmamız da çoğunlukla daha zayıf. Özellikle Hollanda kültürüyle kıyaslayabilirsem. Hollandalılarda böyle bir şey ben çok gözlemliyorum. Hani bir arkasına yaslanmışlık var böyle hani hata yaptıysam da yaparım. Dünyanın sonu değil. Olabilir gayet. Bizde böyle kendimize güvenmeme gibi durum var. O yüzden hata yaptığımızda da aslında şöyle oluyor. Kendimizi hatamızda da kabul edemediğimiz için işte üste çıkmaya çalışma, bununla ilgili kaygılanma vesaire. O yüzden de kaygımızın sebeplerinden biri de bu güvenle alakalı mesele olduğunu düşünüyorum. Başkalarına güven, kendimize güven, bir meseleyle ilgili başa çıkamayacağımız inancı bu da kendimize güvenmediğimizden oluyor. Temellerinden biri de bu diyebilirim.
Yani evet, kaygı düzeyimiz yüksek. Peki bu kaygı sarmalına girdiğimizde yine konu olumsuz düşüncelere geliyor aslında. O anlar için az önce bahsettiğimiz bu bilinçli farkındalık egzersizlerinden farklı olarak günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz bir egzersiz var mı peki?
Şöyle birkaç tane egzersiz geliyor aklıma. Bunlardan birisi çok stresli olduğumuzu, kaygılı olduğumuzu ve o anda bir yardıma ihtiyacımız olduğunu hissettiğimiz anda etrafımızda olduğumuz yerde 5 duyu organımızı açarak o duyu organlarımızı hissettiğimiz şeyleri tanımlamak ve kendi kendimize anlatmak. Mümkünse sesli, mümkün değilse sessiz bir şekilde. Mesela gördüklerimiz, duyduklarımız, kokladıklarımız, işte ağzımızdaki tat, tenimizdeki his, üşüyor muyuz, sıcak mı ya da hiçbir his mi yok. Bazen hiçbir farklı hissin olmaması nötr olmak da tenimizde olanı fark etmektir. O yüzden onu da söyleyebiliriz. Bu bir tanesi. Diğer bir tanesi gördüğümüz 5 objeyi saymak ve tanımlamak. Yani işte ben şu anda çalışma masamda oturuyorum. Önümde çalışma masasının lambası var. İşte bu lamba mavi renkte. Ayarlanabilir bir gövdesi var. Şuradan basınca açılıyor. Şurası şöyle, burası böyle. Şimdi ben bunu anlatmaya başladığım anda direkt olarak lambaya odaklandım. Ve bütün dikkatim lambada. O yüzden zihnimin diğer prosesi biraz arka planda kaldı. Bunu tek tek saymaya başladığımda işte pencere var, yok perde var, şu var, bu var falan diye saydığımızda biraz daha dikkatimizi bu odaya ve bu ana getiriyor oluyoruz. Diğer bir egzersiz de aslında 5 parmak nefes egzersizi. Böyle elimizi işte sol ya da sağ elimizi hangisini isterseniz uzatıyoruz karşıya doğru dik bir şekilde. Ve uzattığımız el değil de diğer elimizin işaret parmağını alıyoruz ve elimizin en dış köşesinden diyeyim serçe parmağın aşağısından başlatarak her parmağın çevresinden gezdiriyoruz. Parmakların çevresinden yukarı doğru çıkarken nefes alıyoruz. Aşağı doğru inerken nefes veriyoruz. Yukarı çıkarken nefes alıyoruz. Aşağı inerken nefes veriyoruz. Bunu birkaç kere bütün parmaklarımız için yaptığımızda yine şunu göreceksiniz. Dikkatiniz elinizde gezinen parmağınızda olacak. Dikkatiniz nefes alışverişinizde olacak. Ve dikkatiniz aslında bununla birlikte, nefes alışverişinizle birlikte bedeninizde olacak. Belki göğsünüzdeki alçalmayı, yükselmeyi fark edeceksiniz. Belki kalp atışınız o anda hızlıydı, onu fark edeceksiniz. Ve böyle olunca aslında zihinden biraz uzaklaşıp bedene geliyor olacaksınız.
Bir yandan yaptım ben seninle beraber. Doğru yapmışım durumları.
Süper.
Ama bayağı güzel anlattım. Bence doğru yaptım.
Bunu olabildiğince anlatmaya çalıştım ama görsel olarak görmek kadar güçlü değil dinlemek. O yüzden yani zannediyorum ki YouTube'a 5 parmak nefes egzersizi yazıldığında mutlaka çıkacaktır bu.
Tamam. Kontrol edeceğim doğru yapmış mıyım diye. Bu egzersizler için sadece o stresli olduğumuz anda hani bu egzersizleri yapayım şimdi diye hatırlamak biraz zor olur. Öyle tahmin ediyorum.
Öyle ve aslında küçümsüyoruz. Ben bunu ne zaman seanslarda konuşsam ya da ne zaman birisiyle konuşsam işte ben çok panik içindeyim, aklım çok karışık. Şimdi etrafımdaki şeyleri saymak mı bana iyi gelecek gibi cümleler çok alıyorum. Anlayabiliyorum bunu. Zihnimiz öyle düşünüyor. Bana da çok öyle geliyor zaman zaman. Ama ben kendi kendime de şunu çok yapıyorum. Evet şu an bu bana öyle gibi geliyor ama elimden de başka bir şey gelmiyor şu anda. O zaman bir bunu deneyeyim bari. En azından denemiş oluruz. De hiç denememekten iyidir. Çünkü hiç denemediğimizde hiçbir şey değişmeyecek. Onu biliyoruz en azından. Elimizde o var. Aslında onun değişmeyeceğine inanan taraf da zihnimizin yine korkan tarafı. Şimdi biz bazen kaygının kaygısına kapılırız. Buna meta kaygı deriz. Yani kaygılanacağım kaygısı, kaygı hiç geçmeyecek kaygısı olur.
Eyvah eyvah.
O yüzden kaygıdan kaygılanmamak için de böyle şeylere biraz belki aksiyona geçmek iyi olur. Bu konuyla ilgili de şunu söyleyebilirim. Bunları denedikçe bunlar hem alışkanlık haline geliyor hem de sonucu gördükçe aslında adım atmamız daha kolay oluyor.
Doğru.
Biz travma çalışırken bazen çok yoğun travmalarda danışanlarımız terapi odasında kilitlenir. Buna disosiye olmak deriz. Disosiye olmak da andan kopmaktır. Ve aslında bu bizim şu anda konuştuğumuzun çok çok üst boyutunda bir şey. Çok ani müdahale edilmesi gereken bir şey. Ben 4-5 senedir klinisyenlik yapıyorum. Bir elin parmağını geçmez yani seansında disosiye olan danışan. 5-6 kere maksimum olmuştur. Terapist için de gayet kaygı verici bir şey. Danışanı zaten gördüğünüzde çok zor durumda olduğunu anlıyorsunuz. O noktada dahi bize süpervizörlerimizin söylediği şey aslında biraz önce saydığım 5 eşya saydırmak. Yani düşünün çok ciddi travmalarda disosiye olmuş kişilere bile biz bunu yapıyoruz. Böyle olduğunu düşündükçe de bana şunu düşündürüyor. Yani oradaki kişi bile çıkarıyor. Ben çok kez gördüm bunu. O zaman bize neden yardım etmesin? Ha şimdi aklıma yine şu geldi. Disosiye olmuş kişiyi disosiyasyondan çıkarmak için kullandığımız tekniklerden biri de ayak kaldırmak, hızlı yürütmek ya da ayaklarıyla tepinmesini sağlamaktır. Ayaklarımıza tepindiğimizde yine şimdi ve buradaya geliriz. Çünkü yeri hissederiz. Yeri hissettiğimizde de zihnimiz buraya gelir, bedenimize gelir. Yine bu da kendi kendimize uygulanacak bir şey olabilir.
Oturduğumuz yerde mi kalkıp mı? Bir farkı var mı?
İkisi de olabilir. Hangisi mümkünse. Yani kalkmak daha iyi olabilir çünkü beden pozisyonu değişecektir. Ama eğer mümkün değilse oturarak da olabilir.
Peki ben bir de toparlamadan önce az evvel bahsetmiştin ya mindfulness atölyesi yapıyoruz diye. Onun içeriğini anlatabilir misin biraz? Bir de online katılım gösterebiliyor muyuz?
Şöyle bizim atölyelerimiz var. 2-2,5 saatlik oluyor. Orada daha çok mindfulness'a tadım yapıyoruz diyebiliriz. Mindfulness nedir, ne beklemeliyiz onu birazcık konuşuyoruz. Daha çok deneyim odaklı ilerliyoruz. Meditasyon yapıyoruz. Mindful bir takım egzersizler yapıyoruz. Daha çok hatta bunu online yaptım. Yüz yüze yapmadım. Bunları ben kendi Instagram hesabımdan duyuruyorum. Altıra Beyza Alimci'den takip edebilirsiniz. Bir de mindfulness kursumuz var 8 haftalık. Mindfulness odaklı stres azaltma. Buna kısaca MBSR diyoruz. MBSR. Bu kursta da mindfulness tam olarak anlıyoruz diyebiliriz. 8 hafta boyunca düzenlenmiş bir program var. O programın üzerinden geçiyoruz. Her haftanın konusu farklı. Sadece kısaca şunu da bahsetmek isterim. MBSR nasıl ortaya çıktı? 1984 yanılmıyorsam Jon Kabat-Zinn isimli bir psikolog var. Psikolog ya da psikiyatr onu tam hatırlamıyorum. Aslında kendisi kanser hastalarıyla çalışırken gözlemlediği şey bedensel ağrılarının çok fazla psikolojik strese dönüşmesi ve ona yönelik bir müdahale programı geliştirmek istemesinden kaynaklanıyor. Ve ilk yaptığı şey aslında kendi üzerinde fark ettiği mindfulness'ın etkisini onlar üzerinde denemek istemek. 8 haftalık böyle bir program yapıyor. Kanser hastaları üzerinde deniyor ve araştırmalarının sonucunda da kanser hastalarının stresinin çok büyük oranda azaldığını görüyor. Sonra bunu çeşitli yerlerde, çeşitli hastalarla fiziksel ve psikolojik denemeye başlıyor. Şu anda da dünyanın birçok yerinde aslında uygulanıyor. Birçok bilimsel araştırma var. Açıp bakabilirsiniz.
Evet.
O yüzden bunun nereden geldiğini hatırlamak da şu anlamda önemli. Bazen kendi streslerimizin çözülmeyecek şeyler olduğunu, çözüm olmadığını düşünüyoruz. Aslında kanser hastalarının stresine dahi iyi geldiğini bilmek, düşünmek de bir umut olabilir belki.
Çok fazla bilimsel çalışmaya denk gelmiştim ben de bu arada.
Evet yani bakılabilir birçok şeyde. Yani mesela fiziksel kökeni çok açıklanamayan bir takım hastalıklar var. Fibromiyalji gibi. Ve mesela bu konuda tıp dünyası da psikiyatri de eli kolu bağlı biraz. Fibromiyalji genellikle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve çoğunlukla stres kaynaklı oluyor fibromiyaljinin çıkış noktası. Fibromiyalji üzerinde çok fazla yapılan mindfulness araştırması var. Genellikle semptomlarda ciddi bir azalma görülmüş. Tabii ki belki tamamen tedavi edici bir şey herkes için olmayabilir. ancak her zaman biz elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz zaten.
Çok teşekkür ederim hem katıldığın için hem verdiğin değerli bilgiler için. Bu kayıt benim için de çok keyifli oldu bu arada.
Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Hem davetin için hem güzel soruların için.
Teşekkür ederim. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Öneri ve yorumlarınız için sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Hesap isimlerini açıklamalara ekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.